Ayrım 43, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 373. 8. Bölüm, Kıbrıs'ta Ölü Bebekler. İkinci Dünya Savaşı sonrası, insanlar herhangi bir konuda endişeli hissettiklerinde ilaç hap almaya teşvik edildiler. Kişisel problemleri çözmek için ilaçlar her derde deva idi. ABD ve İngiltere'de her 7 kişiden biri sakinleştirici, uyku getirici ilaç barbiturat kullandı. Komünizm korkusundan kurtulmak için bile hap alındı. Ailesinden birçok bilim insanı olan İngiliz yazar Aldous Huxley, 1954 yılında yazdığı Algı Kapıları adlı kitabında komünizm tehlikesi gibi toplumsal endişelerin sadece alkolle giderilemeyeceğini yazdı. Bir ilaç mutlaka üretilecek dedi. O ilaç Almanya'da üretilmişti zaten. Talidomide veya talidomit. İlacın mucidi Heinrich Mücter 1914-1987 idi. Nazi ordusunda görev yapmış doktordu. Lekeli Humma ve Virüs Enstitüsü'nde yöneticiydi. Astsubay Wilhelm Kunz ise yardımcısıydı. Irksal temizleme için biyomedikal üzerine çalışıyorlardı. Doktor Mücter ve yardımcısı Kunz savaştan sonra dokunulmayan Nazilerden idi. Çünkü savaş dönemindeki çalışmalarının karşılığını alıyordu. Küf kültürlerinden penisilin üretti. Almanya Aachen'da 1946 yılında kurulan Chemie Grünenthal endüstriyel penisilinin üretilmesine 1950'de ilk izin verilen şirket oldu. Suprasilin ve Pulma adlı antibiyotikleri üretti. İlacın iç kulak ve beyin arasındaki sinirlere hasar verdiği henüz bilinmiyordu. Aynı keşfettikleri sakinleştirici talidomit ilacının yan etkilerinin bilinmediği gibi. Üstelik hamile kadınlara da verildi, sabah bulantısını hafifletmek için. Tabii ki hamileler üzerinde hiçbir çalışma test yapılmamıştı. Orta çağdan beri devam eden popüler bir efsane vardı. Zararlı hiçbir madde anne karnında plasentayı geçip embriyoya ulaşamaz. Ancak 1955 yılından itibaren molekül ağırlığı 1000'den az olan her maddenin plasentayı geçip fetüs kanına girebileceği biliniyordu. Talidomidin molekül ağırlığı 258'di. Buna rağmen hiçbir bilimsel temeli olmadan ilaç Contergan patent ismiyle 1957'de piyasaya verildi. Hem de dünya pazarına satıldı. Hamile kadınlar güvenle kullanabilir dediler. İş reklamsız olmazdı. Grünenthal şirketi 50 tıp dergisine reklam verdi. 250 bin doktora mektup gönderdi. Tüm tema güven üzerine kuruluydu. Barbiturat ölümlerinin artan sayısına bir çözüm için satılıyordu. Sadece sakinleştirici değil, her derde devaydı. Soğuk algınlığı, öksürük, grip, astım, baş ağrısı vesaire. İlacın sıvı haline bebek bakıcısı denirdi. Çocukları yatıştırıp uyutmak için kullanılıyordu. Reklam kampanyası oldukça başarılı oldu. İlaç Almanya'nın en fazla satan sakinleştiricisi oldu. İlacın satışları Grünenthal şirketi gelirlerinin yarısına ulaştı. Savaş sonrası insanların ruh hallerini sömürüyorlardı. İlacı ilk ithal edenlerden biri İngiliz Distillers Company oldu. Alkol imalatçısıydı. Sonra İsveç Astra şirketi ithal etti ilacı. Kanada'dan Avustralya'ya dünyada 37 isim altında satılmaya başlandı. Almanya gibi ülkelerde reçetesiz satılıyordu. Bir kadın farmakolog ABD'nin kaderini değiştirdi. Dr. Frances Oldham Kelsey 46 yaşındaydı ve 1960 yılında FDA'ya girmişti. İlk incelediğiydi bu ilaç. Onay verme niyetinde değildi. Yeteri kadar test yapılmadığını belirtiyordu. Baskılara rağmen şirket bilgilerine dayanarak onay veremeyeceğini söyledi. Sürekli ek bilgiler istedi. Ama ilacın Amerikan distribütörü ve üreticisi Richardson Merrill Pharmaceuticals Company daima kapısındaydı. El altından da klinik test programı adına 1000'den fazla doktora 2,5 milyondan fazla tablet dağıtılmıştı. Bunun sonucu ABD'de sadece 17 sakat doğum gerçekleşti. Bayan Kelsey direnmeseydi ölüm sayısı çok artacaktı. Bu sebeple Dr. Kelsey 1962'de Başkan John F. Kennedy'nin elinden Federal Sivil Hizmet Ödülü aldı. Sherry Finkbein Amerika'da televizyon sunucusuydu, hamileydi. Eşinin Avrupa'dan satın aldığı reçetesiz yatıştırıcıyı kullandı. Talidomidin zararlarını öğrendiğinde hamileliğini iptal etmek istedi. Ancak Arizona'daki yasalar yalnızca annenin hayatı tehlikedeyse kürtaja izin veriyordu. Sunucu Finkbein kürtaj için İsveç'e gitti. Evet, talidomidin fetüsü deforme ettiği ortaya çıktı. Ya Türkiye? İstiklal madalyalı kahraman Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün, tavuk embriyosu üzerindeki olumsuz etkisini Sağlık Bakanlığı'na bildirip uyararak bu ilacın Türkiye'ye girişine engel oldu. Ankara Üniversitesi Farmakoloji Profesörü Şükrü Kaymakçalan'ın toksisite çalışmalarını yeterli bulmaması ilacın ruhsat alamamasını sağladı. Türkiye'de bilinen talidomid kullanımına bağlı hiçbir vaka olmadı. O yıllar bağımsızdık. Ya diğer ülkeler? Parıltılı günler çabuk geçti. İlacı kullanan kişilerde kayda geçmeyen çeşitli yan etkiler ortaya çıkmaya başladı. Periferik nöropati, çevresel sinir sistemi hastalıkları, halsizlik, kabızlık, baş ve kas ağrıları yaygın şikayetler haline geldi. Esas yıkıcı etken hamile kadınların doğum yapmalarıyla ortaya çıktı. Kolsuz, bacaksız, kulaksız bebek doğumları, kolları bacakları büyüyemeyen kör doğan bebeklerin durumu hemen anlaşılamadı. Zaten Almanya'da artık sakat doğan bebeklerin kaydı da tutulmuyordu. Faşist rejimin Nazi hastalıkların önlenmesi yasası ile zorunlu istatistiksel izleme dayatması savaş sonrası Almanya'da doğuştan gelen rahatsızlıkları kayıt altına alma konusunda isteksizlik yaratmıştı. Diğer yandan ölüm ilacı insanları zehirlemeyi sürdürmeye devam etti. Aynı yıl Avustralya'da Dr. William McBride bu konuda ilk makaleyi yazdı. Yaptığı tetkiklere göre talidomid molekülü anneden fetüse geçip çeşitli fonksiyon bozukluklarına sebep olabilecek nitelikteydi. Uyarı yazısını 14 Haziran 1961'de tıp dergisi The Lancet'a gönderdi. 13 Temmuz'da makalesi iade edildi, yayımlanmadı. The Lancet hala bu makalenin kendine ulaşmadığını iddia ediyor. Aynı dönem Alman şirketi Grünenthal reklam faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü. Sadece Almanya'daki doktorlara 700 bin promosyon broşürü gönderdi. Comtergan güvenilir bir ilaçtır. Doktorların ilaca kör sadakatinden yararlandılar. Öyle ya, tıbbi ilerleme sağlık sektörünün sihirli sözcüğüydü. Kadim bilgiler ise şarlatanlık. İlacın tanınırlığı ne kadar fazla ise etkisi o kadar sanılıyordu. Aynı bugün olduğu gibi. Promosyonlar o yıllarda yenmeye başladı tıbbı. Berlin duvarının öte yakasındaki insanlar mutluluk ilacını alamadığı için ne mutsuzdular diyorlardı. İşin aslı Doğu Almanya talidomidi onaylamadı ve ülkesine sokmadı. Merkezi Eczane Kontrol Komisyonu Başkanı Friedrich Jung talidomidin beyin fonksiyonları için önemli glutamik asidin türevi olarak vitaminlerin yapısını bozan etkisinden şüphelendi. Dünya televizyonları Nazi ırkçısı Adolf Eichmann'ın kaçırılıp Kudüs'e getirilip yargılanmasını izlerken diğer Nazi'ye ait ölüm ilacının kontrolsüz bir şekilde evlere girmesine seyirciydi. Sonuçta 46 ülkede 5000'i hayatta kalan 8000 ile 12000 arasında ilaç yüzünden şekil bozukluğu olan bebek doğdu. İlacın dünya çapında kaç kurbanı olduğu tam olarak bilinemedi. Örneğin İspanya'da talidomid 1970'lerde hatta 1980'lerde bile yaygın olarak kullanıldı. Bunun sebebi devlet kontrollerinin çok zayıf olmasıydı. İlaçtan insana zarar gelir miydi hiç? Anneler bebekleri kucaklarına verildiğinde benzer tepkiyi gösterdi. Çığlık. Çok acı olaylar yaşandı. Belçika'da Van de Put adındaki çift şekil bozukluğu olan 8 günlük bebeklerini zehirleyerek öldürdü. İlaç mağdurlarının davaları yıllarca sürdü. Bilim direndi. Times bile hala inatla talidomid testleri hiçbir tehlike arz etmiyor diye haberler yayımladı. Ailelerin verdiği yıllarca süren mücadeleler sonucunda Sunday Times ancak 1972'de talidomid mağduru çocuklarımız milli utanç başlığıyla 3 sayfa haber yaptı. Oysa 2 yıl önce Almanya'da 1968'de Grünenthal şirketinin birkaç görevlisine ihmal, cinayet ve yaralanma davası açıldı. Sonuç, duruşma Aralık 1970'te suçlu bulmadan sona erdi. Sadece anlaşmanın bir parçası olarak Grünenthal özel bir vakfa 100 milyon mark ödedi. Alman hükümeti 320 milyon mark ekledi buna. İngiltere'den Yeni Zelanda'ya davalar hep uzlaşmayla sonuçlandı. Kan parası yeterli oluverdi faciayı unutmak için. Ölen öldüğüyle kaldı. Sakat doğan bebekler ise her türlü zorluğa rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Dipnot, hayatta kalanlardan Matt Fraser 2002'de Born Free isimli ve Nico von Glasow ise 2008'de Nobody's Perfect adlı konuyla ilgili belgesel hazırladılar. Şirketlere gelince, Kemi Grünenthal adını Grünenthal GmbH olarak değiştirdi. Distillers Company Limited şu anda Diageo PLC'nin bir parçası. The Distillers Company, yani Biochemicals Limited olarak varlığını sürdürüyor. SmithKline French SKF adını GlaxoSmithKline GSK yaptı. William S. Merrill şirketi varlığını Sanofi'nin bir parçası olan Richardson Merrill adıyla sürdürüyor. Tarih 31 Ağustos 2012. Grünenthal GmbH Genel Müdürü Harald F. Stock, talidomit tarafından zarar görenleri sembolize etmek için engelli bir çocuğun heykelinin yapılacağını açıklayarak herkesten özür diledi. Hayatta olan 5000 kurban özrü hakaret ve çok az çok geç olarak nitelendirdi. Bebek ilaçları dehşet saçıyor. Sadece talidomit faciası yok. Tarih 25 Ekim 2010. Daily Telegraph gazetesi İngilizleri sarsacak haberi yayımladı. Kıbrıs'ta 1960'larda görev yapan İngiliz askerlerinin 300 bebeği ölü doğmuş ya da ancak bir gün yaşayabilmişti. Askerlere aşı mecburiydi ve hepsine humma ve tifo adı altında 7 ayrı aşı yapılmıştı. Gözler aşıya çevrildi. Savunma Bakanlığı 3 aylık inceleme yaptı ve sadece 1960-66 döneminde Kıbrıs'taki bebek ölümlerinin sayısını araştırdı. Ve dedi ki, bebek ölüm oranı Kıbrıs'ın 1960'lar mevcut şartlarına uygundur. Aşı incelemesi yapıldı mı? İngiliz küresel ilaç devi GlaxoSmithKline yani GSK özellikle aşı üretiminde dünya liderlerinden biridir. Geçelim, yapılmadı çünkü. Diyebilirsiniz ki insanoğlu yakın tarihte böylesine büyük felakete uğradığı ilaçlar konusunda daha temkinli olur. Biliniz ki kapitalizm Adam Smith'ten sonra ahlakını kaybetti. Şunu okur musunuz? Yıl 2015. Hollanda'da bebekleri karnında yeteri kadar büyümeyen 93 hamile kadına büyümeye destek için Viagra verilmesi denemesi yeni doğan 19 bebeğin ölümü ardından durduruldu. Sanmayınız ki bu müstesna istisnai bir olay. Bebekler hala tehlike altında. Çocuklu evlerde mutlaka Calpol, Sudafed, Benylin, Tixilis gibi ilaçlar var. Peki bu ilaçların içine konulan Tartrazin, Panekao, Güneş Sarısı, Karmozin, Quinolin, Allura gibi renklendiricilerin, tatlandırıcıların çocuklar için zararlı olduğu bilinmiyor mu? E110 Güneş sarısı içeren Buttercup bebek öksürük ilacı olarak kullanılıyor. E122 Karmozin içeren ağrı kesici ateş düşürücü Calpol parasetamol bebek şurubu olarak kullanılıyor. E124 Ponsoo içeren Anbesol diş çıkarma jeli olarak kullanılıyor. E210 Medicet bebeklerde ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılıyor. E211 Benylin sert öksürük ayrıca çocukta derin kuru ve gece öksürüğü için kullanılıyor. Daha yeni Johnson & Johnson 2018 yılında Missouri eyaletinde ürettiği bebek pudralarının kansere yol açtığı iddia edildiği davayı kaybetti. Mahkeme firmanın 4.69 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Hangisini yazayım? Tixilik soğuk algınlığı için kullanılıyor. Unicam diş çıkarma dönemlerinde ağrı kesici olarak kullanılıyor. Dipnot Ateş düşürücü öksürük kesici Parol Pediatrik Şurup adlı ürün 5 Ağustos 1986 tarihinde Türkiye'de toplatıldı. Öksürük üzerinde etkisi kanıtlanmamıştı, arkası gelmedi. Öksürük şurupları ile ilgili çocuklar üzerinde yapılmış pek çalışma yok. Öksürük şurupları genellikle erişkinler üzerinde yapılmış çalışmalara dayanılarak çocuklara veriliyor. İlaç firmalarının bu şurupları ilaçları üretip satmalarına neden izin veriliyor? Hem de çoğu reçetesiz olarak. Bu zararlı katkı maddeleri hiç gündeme getirilmez. Fransız Çevre Ajansı ANSES 2018 yılında yayımladığı inceleme raporunda kanserojen olduğu bilinen glifosat dahil zararlı olabilecek farklı toksik maddelerin bebek bezlerinde saptandığını açıkladı. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı KAÇUV Başkanı Profesör Doktor İnci Yıldız bu yılın başında Türkiye'de yılda 3500 çocuğa, yani her 3 saatte bir çocuğa kanser teşhisi konulduğunu belirterek "Bu rakam nükslerle 5000'e ulaşıyor," dedi. "Çocuklarda kanser artışının sebepleri ne? Kimler araştırıp hesap soruyor? Dünyada hesap soranlar var." Yıl 1982. Avustralyalı tıp öğrencisi olan Peter R. Mansfield'ın dikkatini Bangladeş'te ilaç şirketlerinin bebeklere yönelik yayınları, reklamları çekti. Bunlar yetersiz beslenmiş çocukların ebeveynlerine iştah açıcı, tonik ve kas gelişimini sağlayan anabolik steroidleri tavsiye ediyordu. Öğrenci Mansfield hemen ilaç şirketlerinin uluslararası karargahlarına belirli ilanlar, reklamlar hakkında soru soran açık mektuplar yazdı. Çevresini de buna teşvik etti. Dünyaya yayıldılar. Bir yıl sonra Medical Lobby for Appropriate Marketing, yani MALAM adlı örgütü kurdular. 2001 yılında adını değiştirdiler. Sağlıklı şüphecilik, Healthy Skepticism. Tüm ülkelerde yanıltıcı ilaç reklamlarına, tanıtımlarına karşı mücadele etmeyi sürdürdüler. Yaptıkları baskılarla 168 ilacın reklamını duyurdurmayı başardılar. Sadece reklam tanıtım değil, küresel ilaç firmalarının faaliyetlerini de takip ettiler. Örneğin bu mücadeleyi yürütenlerden Dr. Christopher Scanlon, ABD'de 14 yıl önce yasaklanan bazı çocuk ilaçlarının Meksika'da satıldığını ortaya çıkardı. Ayrıca ölümcül yan etkili Dipiron ve Vintrop ilaçları da rahatça reçete ediliyordu. Üçüncü dünya ülkelerinde neler olduğunu küresel medya yazmıyor. Dünya Sağlık Örgütü raporunda çocuklarda akut diyare tedavisinde ishal önleyici ilaçlar asla kullanılmamalıdır yazdı. Hiçbiri kanıtlanmış bir pratik değere sahip değildir ve bazıları tehlikelidir. Sonra ne oldu? Pakistan'daki Lahore pediatri profesörü Dr. Shahida Haider, 5 yaşın altındaki çocuklara tıp uzmanları ishal önleyici ilaçların verilmesinin iyi olmadığını biliyorlar. Ancak ilaç şirketleri her zamankinden daha çok zorluyor deyip ekledi. Pakistan'da her yıl tahminen 90 milyon ishal vakası yaşanmaktadır. Bu yaş grubundaki tahmini 228 bin çocuk ölüyor. ABD'de artık satılmayan antibiyotik olan Kaomisin, Türkiye'de Kanamisin, ilacı Pfizer, yani şirketi Upjohn ve ishal önleyici ilaç Imodium, Türkiye'de adı Lopermit, ilacı Johnson & Johnson satmaya devam ediyordu. Yürek dayanmaz. Aralık 1989'da Pakistanlı çocuk doktoru Tarık Butta, Johnson & Johnson'ın yerel yan kuruluşundan söylendiğine göre ebeveynleri kendilerine Imodium damlası verdikten sonra bağırsakları felç olmuş 19 bebekten 6'sı hastanede, 4'ü evde öldü. ABD ve AB dışında ne olduğuyla kimse ilgili değildi. Bunlar hiç konuşulmaz ülkemizde. Gündemde olan sürekli çocuklardaki dikkat eksikliği veya hiperaktivite konusu. Thomas Steffensarz, 1920-2012, Macar kökenli Amerikalı psikiyatr, psikanalist idi. Modern toplumların psikolojiyi sosyal kontrolün amacı olarak gördüğünü ortaya koyarak Zihinsel Hastalık Efsanesi, 1961, ve Delilik Üretimi, 1970 adlı kitapları yazdı. Dipnot, Şaş'ın şu tanımlaması harikadır. Tanrı ile konuşursanız dua ediyorsunuz. Tanrı sizinle konuşursa şizofreniniz var. Ölüler sizinle konuşursa bir ruhsalcısınız. Ölülerle siz konuşursanız şizofrenisiniz. Şaş'ın görüşüne göre ruhsal hastalıkların altında yatan fizyolojik temeller değildi. Başkaları tarafından zihinsel bir hastalığı olduğu söylenen insanlar en iyi ihtimalle yaşamda sorun yaşayanlardı. Bir çocuğa psikiyatrik ilaç verildiğinde onu tedavi etmezsen zehirlersin diyen psikiyatri dünyasının efsane ismi Şaş bu konuda netti. 30 yaşında bir adam bir cep dolusu Ritalin ile yakalanırsa yıllarca hapis yatabilir. Bunun diğer adı Speed'dir, yani uyuşturucu. Zerre kadar laboratuvar testi veya tıbbi kanıt olmadan hasta diye okul çocuklarına verdikleri budur. Türkiye'de çocuklara peynir ekmek gibi nasıl dayatılıyor bunlar? Çocukların gelişmesini etkilediği, kalp problemi yarattığı, doğuştan kalp bozuklukları olan çocuklarda ani ölümlere sebep olduğu, halüsinasyonlar, alışılmadık davranışlar, tikler, cilt üzerinde mor lekeler, tehlikeli derecede yüksek tansiyon, iştah kaybı, görme problemleri, sinirlilik hissi, uykusuzluk sebebi olduğu bilinmiyor mu? Türkiye'de doktor tavsiyesiyle 6 yaşından küçük çocuklara bile veriliyor. Hem de ABD Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi dikkat bozukluğu üzerine 2300 araştırmayı gözden geçirip bu ilaçların hiçbirinin etkin olmadığını kanıtladığı halde. Paranın gözü çıksın. Bilmediğimiz başka gerçekler mi var? Gerçekleri bilmemelerine olanak yok. İlaç ve yan etkileri nedeniyle ABD'de her 5 dakikada bir kişi ölüyor ve bu gidişata dur demek için hiçbir ciddi yaklaşım sergilenmiyor. Bunun bir sebebi olmalı. İnsan ırkının yoksullarını yok etmek mi? 43. ayrımın sonu. Sayfa 382.